Karar TV'den herkese merhaba. Ben Semra Alkan. 40 dakika programıyla karşınızdayım. Siyasetten ekonomiye, sağlıktan dış politikaya birçok konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Bugün özellikle siyasetteki sıcak gündemi sizlere anlatıyor olacağız. Hemen konuğumu tanıtmak isterim. Bugünkü konuğumuz araştırmacı Roj Giresun. Roj Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
Merhaba.
Nasılsınız?
Teşekkürler. Siz nasılsınız?
Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Ben şimdi geçen hafta hepimizin izlediği bir gezi vardı. Bu geziyle başlamak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz 2,5 yıl aradan sonra geçen hafta Cuma günü 9 Temmuz'da Diyarbakır'a geldi. Ve bizler de bu geziyi izledik açıkçası. Şunu soracağım. Diyarbakır Sayın Cumhurbaşkanı nasıl karşıladı? Diyarbakır'da kalabalık nasıldı? Ve ayrıca bu gezi 2005 ve 2013'te olduğu gibi bölgede bir heyecan yarattı mı?
Evet. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır gezileri biraz fazla meşhurdur. Yani Diyarbakır gelişleri sıkça konuşulur. Daha önceki gelişlerinin birinde bahsettiğiniz 2005'teki gelişi Kürt sorunu benim sorunumdur diye bir tarihi bir çıkış yaptığı bir dönemde Kürt meselesinin tanımına dair. Bir de 2013'te çözüm süreci sırasında yaptığı bir Diyarbakır gezisi Mesut Barzani ve Şivan Perver'le beraber yaptığı bir geziydi o. O da Kürt meselesinin çözümüne dair adımların atıldığı, bu meselenin çözüm iradesine dair önemli adımların atıldığı bir dönemdeydi. Şimdi bu iki kavşaktan sonra Tayyip Erdoğan'ın bugün Diyarbakır'a gelişi, bu dönemde Diyarbakır'a gelmesi aslında bu gezilerin çok gerisinde bir geziydi. Yani hem doğurduğu sonuçlar açısından hem de beklentiler açısından. Şimdi bu iki süreç içerisinde yani 2005 ile 2013 arasındaki dönemde ya da sonrasında Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a geldiği dönemlerde çok büyük krizlerin yaşandığı dönemlerde olmuştu. Kürt meselesi açısından, AK Parti'nin kendi içerisinde yaşadığı krizler açısından vesaire. Ama her ne kadar krizler olsa da o dönemde bir beklenti vardı Diyarbakır'da, Kürt kamuoyunda özellikle. Buradan adımlar atılabileceği yönünde. Ama bu gelişinden önce aslında kamuoyunda çok bir alaka olmadığı, Tayyip Erdoğan'ın ne söyleyeceğine dair çok bir merakın da olmadığını rahatlıkla ifade edebiliriz.
Yani beklenen ilgiyi görmedi diyebilir miyiz?
Evet, beklenen ilgiyi görmedi çünkü bir beklentisizlik hali vardı zaten. Bu beklentisizlik haliyle belki büyük resmi yorumlayabiliriz. Yani Diyarbakır bu geziden ne murat ediyordu ya da Diyarbakır ne aldı, ne bekledi gibi bir şey söylersek, Diyarbakır'da zaten bir beklentisizlik hali vardı. Yani olumlu veya olumsuz çok bir merak ve beklenti yoktu.
Peki bir de Sayın Erdoğan Diyarbakır seyahatine bu dönemde neden ihtiyaç duydu sizce?
Evet. Şimdi çok uzun süredir AK Parti ile MHP'nin ittifakı var. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasından başlayan, işte bir referandumda başkanlık sistemine giden, 2018'de bir cumhurbaşkanlığı seçimiyle Tayyip Erdoğan'a ortak aday gösteren, 2019'da yerel seçimlere giden ve İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Antalya gibi Cumhur İttifakı'nın elindeki birçok belediyeyi kaybetmekle sonuçlanan bir ittifak sürecinden bahsediyoruz. Şimdi Cumhur İttifakı ilk yıllarında her ne kadar Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'nın geneline kazandırmış gibi görünüyor olsa da 2019'dan bu yana özellikle İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Antalya gibi belediyelerin kaybedilmesiyle beraber başlayan süreçte bu ittifakın artık özellikle AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a kaybettirdiğini gösteriyor. Evet. Hem başkanlık sistemiyle beraber Tayyip Erdoğan'ın ittifaklara mecbur kalması, AK Parti'nin ittifaklara mecbur kalması, görünmez bir koalisyonun işin içine girmesi ve artık Türkiye'de alışılagelmiş seçim ittifaklarının veya koalisyon ortaklıklarının dışında yeni bir iktidar paylaşımının ortaya çıkışı Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi zorluyor. Bunun haricinde de ilk dönemlerde Kürt seçmen biraz bu darbe döneminin, darbe girişiminin getirdiği hissiyat, öncesinde de çözüm sürecinin bozulması sonrası HDP'ye getirdikleri bazı eleştiriler sebebiyle, özellikle muhafazakar Kürt seçmen, AK Parti'nin MHP ile yaptığı ittifakı anlaşılır bulabiliyordu. Yalnız bugünden baktığımız zaman artık bu ittifakın AK Parti'nin mecbur kaldığı bir ittifaktan ziyade AK Parti'nin artık MHP'ye eklemlendiği bir ittifak olarak görülüyor. Yani daha öncesinde MHP'nin AK Parti'ye eklemlendiği, destek verdiği bir ittifak gibi görüyorken, bugün AK Parti'nin daha büyük oranda MHP'ye eklemlendiği, söylemini bunun üzerinden kurguladığı bir ittifak olarak görüyor ve ciddi anlamda rahatsızlık duyuyor. Bu sadece AK Parti'ye oy veren Kürt seçmenler bazında değil, AK Parti'de siyaset yapan Kürt aktörler için de bu böyle bir rahatsızlık yaratıyor. Bence bu Tayyip Erdoğan açısından görülen bir problemdi. Artık hem özellikle Deva ve Gelecek Partisi'nin de kurulmasıyla beraber
Evet.
buradaki rahatsız seçmene seslenmesi, hem de kendi içerisindeki Kürt aktörlerin artık daha yüksek sesle konuşmaya başlaması, Tayyip Erdoğan'ın buradaki bu tempo düşüşünü, işte bu motivasyon kaybını bir şekilde toparlamakla mükellef gördüğü bir gezi oldu. Sonuçları açısından ne oldu? Belki bunu birazdan
Evet.
tekrar değerlendirebiliriz.
Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir cümlesi çok dikkat çekiciydi. Diyor ki çözüm sürecini biz bitirmedik. Burada HDP'yi suçluyor bir anlamda. Çözüm süreci yeniden başlar mı Roji Bey?
Şimdi bu çözüm süreci yeniden başlar mı, başlamaz mı tartışması, yani çözüm süreci Türkiye'de en nihayetinde, yani başka bir isimle de olsa, Türkiye'de yeniden bir başka sürecin başlaması kaçınılmaz. Yani bunun 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, AK Partili bir dönemde, AK Partisiz bir dönemde, muhalefetle ya da iktidarla kimle yürüyecekse, Türkiye'de bir çözüm sürecinin yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz olacak. Yani nihayetinde dünyanın her yerinde bu tür çatışmalı süreçlerin barındırdığı muhteva kapsamında nasıl bir sonuca gittiği, nasıl çözümlendiği belli. Yani yeni bir süreç nasıl olur? Tabii ki bu başka bir tartışmanın konusu, daha büyük bir mesele. Ama çözüm sürecini Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti bağlamında konuşmayı eğer soruyorsak, bahis
Evet.
buradansa, Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde verdiği mesajlardan bir yeni çözüm sürecinin başlayacağı düşüncesine kapılmak bence fazlasıyla iyimser olur. Zaten seçmen nezdinde de böyle bir kanaat oluşmadı. AK Partili kurmaylar nezdinde de böyle bir niyet hasıl olmadı. Yani böyle bir niyet yok. Ama Tayyip Erdoğan'ın çözüm sürecini dile getirmesi, bunu sahiplenmesinin kendisi başlı başına önemli bir şey. Yani çok uzun zamandır, çözüm süreci bozulduğundan beri, özellikle darbe girişiminden sonra,
Evet.
Türkiye'deki darbe sürecinden sonra çözüm süreci şeytanlaştırıldı. Çözüm süreciyle ilgili konuşanlar bir şekilde kriminalize edildi. Hiç kimse çözüm süreciyle beraber anılmak istemedi. Çözüm sürecinin aktörleri geri plana çekildi. Çözüm sürecinde rol oynayan AK Partili siyasetçiler bir şekilde derdest edildi. Yani hani
Yani sanki
şey
o
oldu.
dönem hiç yaşanmamış gibi.
Evet, yani Tayyip Erdoğan tarafından da dile getirilmedi. Çözüm sürecinin aktörü olan HDP, çözüm sürecinde HDP'de aktif rol oynayan aktörlerin bir önemli bir kısmı cezaevinde. O süreçte yaptıkları konuşmalardan dolayı birçok isim hakkında davalar açıldı. Bahsettiğim gibi AK Parti içerisinde siyaset yapan önemli isimler, yani çözüm sürecinde rol oynayan aktörler de geri plana çekildiler, pasifize edildiler. Ve bugün AK Parti içerisinde yeniden bir çözüm sürecinden yana olduğunu bildiğimiz aktörler dahi çözüm süreciyle alakalı konuşmamayı daha doğru buldular. Yani bunda ürktüler doğrusu. Yani şimdi Tayyip Erdoğan'ın bu çözüm süreci meselesini tekrar dile getirmesi biraz bu açıdan önemli. Bu çözüm sürecinin kriminalize edilmesi ve şeytanlaştırılmasının iktidar cenahı tarafından yapılmasını biraz zorlaştıracak bu dönemden sonra. AK Parti içerisinde siyaset yapan Kürtlerin biraz daha rahatlıkla, daha büyük bir özgüvenle çözüm süreci konuşmasını sağlayacaktır.
Şimdi, şimdi gelişmeleri biraz şu an hani içeride olanları konuşuyoruz ama dışarıya doğru çerçeveyi biraz açarsak eğer, yani çözüm sürecinin başladığı dönemde işte Arap Baharı öncesinde Arap Baharı'nın ayak sesleri gelmeye başlamıştı açıkçası. Bunun da etkisiyle bir anlamda bir etki de Arap Baharı'nın başlaması çözüm sürecinde etkili olduğu diye söyleniyor. Böyle bir dönem yaşandı ve sonrasında çözüm sürecinin bittiği dönemlerde milliyetçilik genel olarak yükselişe geçti. Genel dünyada, yani sadece Türkiye için değil. Hani böyle bir şey de görüldü ve çözüm süreci bu yüzden bitirildi diye soracağım. Bir de şu anki durumda biliyorsunuz NATO zirvesi kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı Biden'la görüştü. Masada birçok konular vardı. Açıkçası Fırat'ın doğusu tarafında neler konuşuldu tam bilmiyoruz oradaki gelişmeleri ama Suriye'deki tarafı da düşünerek önümüzdeki dönemi nasıl görüyorsunuz? Nasıl gelişmeler olur? Yani sadece hani içeride yaşanılan bu gelişmeler değil de dışarıyı da işin içine katacak olursak.
Çözüm sürecinin bitmesine dair tartışma tabii ki çok yapılacak, yapılmaya devam edilecek. Çünkü aslında çok şeffaf yürümeyen bir süreçti. O yüzden ne oldu, ne bitti çok açıklayabildiğimiz sonuçlar değil. Ama bu daha detaylı açıklamaları vesaire bizim görmediklerimizi bir tarafa bırakırsak, daha kabaca bir değerlendirme yapacak olursak, çözüm sürecinin aktörleri çözüm sürecine devam ettikleri ölçüde bir şekilde talepler konusunda anlaşamadılar. Yani masaya oturdukları dönemde güçleriyle sonrasındaki güçleri arasında bir orantısızlık oluştu. Bu yüzden talepler değişti. Bu sebeple masa dağılmaya mahkum kaldı ve çözüm süreci taraflardan birini zayıflattı aslında. Şimdi bu tür süreçlerin iki tarafa da, yani süreci bir şekilde üstlenen, yüklenen iki tarafa da kazandıracak bir formül geliştirilebilirdi. Belki çözüm sürecine dair yapılacak eleştirilerden birisi buradan başlatılabilir. Yani iki tarafın da kazanabileceği, sürecin aktörlerinin kazanabileceği bir süreç yürütülebilirdi. Bu buradan belki herkes bir ders çıkarabilir. Çünkü bu çatışmasızlık dediğimiz şey Türkiye'nin o dönem daha rahatlıkla Türkiye'nin barışı diye adlandırdığımız bu dönem tarafların kazanımlarından daha önemliydi. Tarafların kazanımları meselesi muhtemel bir barış muhtemel o dönemin çözüm sürecini dinamitleyebilirdi. Bu çok sıklıkla dile getirildi ama belki işte doğurduğu sonuçlar öngörülmediğinden, yani sonrasındaki bu çatışmalı süreç öngörülmediğinden herkesçe çok özenle yaklaşılmadı sürece. Ama bundan sonra ne olur? Yani bu hani bu yükselen milliyetçilik ve popülist dalga mı doğrusu çözüm sürecini bitirdi? Hayır, ama bu milliyetçilik ve popülist dalga, otoriterleşme çözüm sürecinin sonrasına denk geldi. O yükselen dalga, Trump'ın işte
yani
biraz...
bir anlamda çarpan etkisi mi yaptı? Hani direkt etki olmadı, evet. Etkisi olmadı ama çarpan etkisi yaptı belki de.
Evet, yani aslında çözüm sürecinin bitmesiyle başlayan o otoriterleşme ve yükselen milliyetçi dalga dünyadaki o genel popülist dalgayla eşdeğer bir döneme denk geldi. Bir çarpan etkisi yarattı. Yani o rüzgarı güçlendirdi. Ama şimdi zaten bunun dünya genelinde bence bir düşüşe geçtiği bir dönemdeyiz. Yani işte Trump'ın kaybetmesiyle başlayan Türkiye'de, dünyada genel anlamda popülist söylemin tekrar yavaşlamaya geçtiği, belki kesin yenilgisinin veya kesin gerilemeye kesin kaybının olduğu bir dönemden ziyade bir gerilemeye başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Özellikle Biden'ın seçimleri kazanması
Kazanmasıyla.
sonrası. Şimdi bunun Türkiye'ye etkileri olacak mı? Muhakkak olacak. Yani daha normal bir süreç öngörülüyor Amerika tarafından ya da dünya daha normalleşmeci, daha demokratik eğilimler tekrar bir trend haline geliyor. Bunun Türkiye'ye de etkisinin olması muhtemel. Bunun çözüm süreci gibi bir yeni sürece olumlu etkileri olacaktır. Ama bu tek başına bir çözüm sürecinin başlamasını sağlar mı? Doğrusu böyle düşünmüyorum. Bu çünkü biraz içerideki ittifak süreciyle de çok alakalı. Yine seçmen dengeleri açısından da çok alakalı bir mesele.
Şimdi içeride deyince burada muhalefetin tutumu nasıl olacak? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Diyarbakır'a geldi, bir adım atıldı. Hatta birçok yorum yapıldı tabii. Erken seçimin ayak sesleri mi diye söyleyenler de var. Birkaç gündür bu konular konuşuluyor. Muhalefet tarafından bu şeyi nasıl yorumlarsınız? Muhalefetin tutumu.
Şimdi muhalefet Kürt meselesi konusunda çok önemli bir adım atabilmiş değil. Yani CHP ile İyi Parti'nin İyi Parti zaten bu konuda çok sert, çok rigid bir yerde. CHP Kürt meselesiyle ilgili cesur adımlar atmaktan çekiniyor. Yeni kurulan Deva ve Gelecek Partileri ise AK Parti'nin 2013'teki söyleminin gerisindeler. Yani AK Parti'nin çözüm sürecindeki belki fikri muhtevasını, fikri taşıyıcılığını yapan bugünkü işte Deva ve Gelecek Partisi'nin kadrolarının önemli bir kısmı 2013'teki AK Parti söylemlerinin gerisindeler. Tabii ki yükselen milliyetçiliğin vesaire, Türkiye bir Türkiye Partisi olmanın endişeleri, kaygıları onları bu konuda cesur adımlar atmaya cesur adımlar atmak konusunda engelliyor olabilir. Ama özellikle CHP ve İyi Parti'nin HDP ile kurdukları partnerlik ilişkisinin, bu her ne kadar resmi bir ittifak ilişkisi olmasa da HDP'nin özellikle 2019 yerel
Yerel seçimden.
seçimlerinde bu iki siyasal partiye kazandırdıklarını, ittifak dışında kalarak kazandırdıklarını hepimiz müşahede ettik. Buna dair, yani mesela çözüm sürecine, yani Kürt meselesine dair, çözüm yeni bir sürece dair bu iki siyasal parti çok çekingen davranıyor. Hatta bunun karşısında bir yerde tavır takınıyorlar. Bu biraz Kürt seçmenin kendilerinin mecbur olduğu hissiyatıyla alakalı. Çünkü HDP'nin büyük oranda siyaseti Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin kaybetmesi üzerine kurulu. Ama bu tek başına muhalefete destek vermenin sürekliliğini sağlayacak mı? Ben bundan emin değilim. Ki son dönemde HDP kurmayları tarafından da biz muhalefete mecbur değiliz, üçüncü bir yol
Evet.
örebiliriz gibi açıklamalar sıklıkla dile getiriliyor. Bu da hani muhalefetin biraz daha Kürt meselesi konusunda cesur olmasına ön ayak olabilir. Yani bir teşvik edici etken olabilir. Ama özellikle Gelecek ve Deva Partisi'nin biraz daha devletin müesses nizamının ya da söylem sınırlarını, AK Parti'nin söylem sınırlarını zorlaması hem kendileri açısından hem Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından hem de genel Kürt seçmenle kuracakları ilişki açısından daha olumlu bir sonuç doğurabilir.
Bu Sayın Cumhurbaşkanı toplantıda konuşurken bir sloganlar biliyorsunuz yükseldi. Biji, Serok, Erdoğan çok ilginç bir andı. MHP Başkanı, Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Davutoğlu bu konuda uzun dönemden beri biliyorsunuz suçluyor Serok Davutoğlu söylemiyle tırnak içi. Bu şeyi, bu görüntüyü nasıl buluyorsunuz? Yani bu ilginç bir görüntü oldu açıkçası. İlginç bir fotoğraf oldu. Biji, Serok, Erdoğan söylemi. Yani MHP
Şimdi
açısından ve şu ana kadar bildiğim kadarıyla Devlet Bahçeli'den hani bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
Ya AK Parti ile MHP son dönemde kurdukları ittifak sebebiyle her ne kadar çok benzeşmiş iki siyasal grup olarak görünse de tabanları açısından özellikle Kürt seçmen açısından çok ayrışan iki siyasal parti. Yani AK Parti'nin Kürt seçmeniyle MHP'ye oy veren seçmen arasında özellikle çok derin bir siyasal farklılık var. Çok derin bir gelecek kurgusu farklılığı var. Bu AK Parti her ne kadar işte tabanını dönüştürebilen, işte ittifak konusunda dönem dönem ikna edebilen bir siyasal hareket olsa da bu tür çatlaklar oluşacaktır. Yani söylem çatlakları oluşacaktır. Çünkü bu tabandan gelen ve engelleyemediğiniz meseleler oluyor. Bahsettiniz işte daha önce Davutoğlu'nun da çok tercih ettiği muhtemel bir slogan değildi ama Davutoğlu Diyarbakır'a geldiği zaman veya bölgeye de bir ilde Kürt seçmenle iletişim kurduğu zaman bir iletişim seyrinde, doğal bir iletişim seyrinde kendisiyle alakalı böyle sloganlar atılabiliyordu. Şimdi bugün Tayyip Erdoğan için de bu AK Parti seçmeninin tarafından böyle sloganlar atılması gayet doğal. Yani bu irite edici gelebilir Bahçeli'ye, Tayyip Erdoğan'a ya da başka seçmen gruplarına ama bu bölgenin bir gerçeği. Yani o an refleksif olarak böyle bu tür sloganlar ortaya çıkabiliyor. Ama bu sloganın daha önceki rahatsızlığı şey açısından görüleceği şey AK Parti ile MHP ittifakı dönemsel olarak bu tür küçük krizlerle karşı karşıya gelebilir. Geliyor da yani.
Bu noktada şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir de şöyle bir cümlesi oldu. 2005'deki çizgimizdeyiz diye söyledi. 2005 dönemindeki çizgideyiz, aynı çizgideyiz diye söyledi. Sizin de bahsettiğiniz AK Parti MHP ittifakında aynı çizgide olabilir mi şu an? Böyle bir ittifak varken.
Cumhurbaşkanı biz aynı çizgideyiz dedikten sonraki Kürt sorunu benim Kürt sorunu vardır, bu Kürt sorunu benim sorunumdur diye açıklama yaptığı bir 2005 konuşmasına referans veriyor. Ama Cumhurbaşkanı aynı konuşmada defalarca bir Kürt sorunun kalmadığını, bu meselenin çözüldüğünden bahsetti. Şimdi burada bir defa bir çelişki var. Önemli bir çelişki var. Yani 2005'teki noktada olup ve Kürt meselesinin, Kürt sorununun çözüldüğü konusunda bir düşüncede olmak bir çelişki. 2005'teki noktada olmak yine bir başka açıdan sıkıntı. 2005'ten bu yana 16 yıl geçmiş. 16 yılda daha önce tanımladığı bir Kürt meselesini çözememek bir defa seçmen nezdinde büyük bir güven krizi yaratıyor, bir itibar kaybı yaratıyor. Bu söylemin kendisi de problemli. Ama tabii ki MHP ile olan ittifakta yine bu açıklamalar yani bir karşı karşıya olma halini getirebilir ki zaten bugün Türk Gün Gazetesi'nin başyazarı Yıldıray Çiçek'in bir açıklaması bir yazısı var, tweet'i vardı yahut MHP'nin yayın organı. Orada Erdoğan'ın çözüm sürecine dair açıklamalarını eleştirmişti. İlk defa herhalde bu kadar net bir eleştiri geliyor MHP cenahından, özellikle basın yayın organlarından. Daha önce bir andımız krizi yaşanmıştı, o daha derin bir krizdi. Ama basına bu şekilde yansımamıştı. Bu şimdi basın cenahından da medya ayağında da MHP ile AK Parti arasındaki bir kriz görünür oluyor.
Yani burada bir sıkışma olabilir mi AK Parti MHP arasında? Bu başından beri anlattığımız bu konularla birlikte bir sıkışma yaşanır mı? Bir tıkanma.
Şimdi AK Parti ile MHP arasında zaten bir ideolojik uyuşmazlık var. Çok sürdürülebilir bir ideolojik ittifak yok. Yani hem AK Parti'nin aktörleri açısından hem geldikleri gelenek açısından hem de kadro paylaşımı, iktidarı paylaşma açısından bir kriz var. Ama bu krize rağmen ittifakın sürdürülebilirliği zaten ideolojik uyuşmadan ziyade Tayyip Erdoğan'ın MHP'siz bir ittifakta nasıl Cumhurbaşkanlığına devam edeceğine dair büyük bir soru işareti var orada. Şimdi bu soru işareti o anlaşmazlıklardan daha ağır basıyor terazide. Bu daha ağır bastığı sürece bu tür krizler tolere edilebilecek gibi geliyor bana. Yani ya iktidarın bir yeni yol arkadaşı bulması gerekiyor kendisine, ya da işte parlamenter sisteme geçmesi gerekiyor. Parlamenter sistemde bir kendisine bir hat çizmesi
Yani bu
gerekiyor.
50 artı 1 zaten sıkışmaya direkt neden oluyor.
Tabii 50 artı 1 bir sıkışmaya sebebiyet veriyor ama sürdürülmesi için de bir bir sebebiye de neden oluyor. Yani bu ikisi aslında çok böyle iç içe sebepler. Yani hem MHP ile beraber çok yol alamıyor, sıkışıyor. Hem de MHP'siz iktidara devam edemiyor. Burada bir yeni partnere ihtiyacı var. Şu an böyle bir partner görünmüyor. Şimdi zaman zaman Saadet Partisi ile ittifaklardan bahsediliyor. Bu
Evet.
Saadet Partisi ile ittifak belki kopan muhafazakar seçmeni kendisine geri getirme, biraz daha buraya yeni bir taze kan getirme ihtiyacından kaynaklanıyor. Ama şimdi zor. Yani bu Deva ile Gelecek gibi iki yeni siyasal hareket var. Diğer taraftan ekonomik kriz var. Çok derin bir
İşsizlik var.
rahatsızlık var ekonomik krizden kaynaklı. Ne yapılacak bu bütün denklemde? Yani hakikaten Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin işi zor. Yani buradan bir çözüm sürecine dönmek kadar ne derler? Bir çözüm sürecine devam etmeyip bu şekilde devam etmek de zor. Yani belki bu Süleyman Soylu'yla alakalı krizde AK Parti bir yeni partnerler arayışına girip bu krizi bir fırsata çevirebilirdi ama Tayyip Erdoğan'ın o geçmiş krizlerden fırsatlar elde edip o büyüyebilme şansını burada çok değerlendiremediğini gördük. Bu biraz eski AK Parti'den de uzak olmayı gösteriyor. Belki bu biraz AK Parti'nin yaşlanmasıyla alakalı. Eski refleksleri gösteremiyor. Eskisi gibi cesur
Yani bir
davranamıyor.
manevra beklemiyorsunuz o zaman Sayın Cumhurbaşkanı'ndan.
Yani ben
Böyle bir çıkış.
doğrusu çok büyük bir aynı zamanda karşı cepheden bir destek de görmediği sürece işte Saadet'ten, Deva'dan, Gelecek'ten, HDP'den bir karşı işte elini tutabileceğine dair bir tavır da görmediği sürece, açıktan bir tavır görmediği sürece çok buraları bırakıp gelebileceğini düşünmüyorum.
Biraz önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bahsettiniz. Bildiğim kadarıyla tüm programa katılmadı Sayın Soylu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Diyarbakır programında?
Yani Süleyman Soylu'nun başta Diyarbakır'da bir programda yer almayacağından bahsediliyordu. 2 gün öncesinde
Evet.
gelmişti, Ankara'ya geri dönmüştü. Sonrasında Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır annelerinin ziyaretinde yer aldı. O fotoğrafta yer
Evet, o
aldı.
fotoğrafta.
Evet, o fotoğrafta yer aldı. Bu biraz zaten fotoğrafta yer alma çabasının kendisi bir krize, bir krizin varlığını gösteriyor. Ya da öncesinde bu programda yer alıp almayacağına dair tartışmaların varlığı. Ve bu bütün meseleden ziyade Süleyman Soylu'nun bir defa AK Parti içerisindeki ağırlığını kaybettiğini görüyoruz. Yani eskisi gibi işte Süleyman Soylu'yla beraber görünmeye çalışan milletvekilleri, bakan yardımcıları, bakanlar veya AK Parti'nin kurmayları bugün sahada yoktu. Yani bir Süleyman Soylu'nun Diyarbakır'da olup olmadığını bile çok zor öğrendik. Yani hani Diyarbakır anneleriyle olan fotoğrafta yer almasa orada varlığından bahsedilmeyecekti bile. Çünkü eskisi gibi yıldız bir isim değil. Eskisi gibi AK Partili kurmayların, siyasetçilerin beraber görünmekten çok memnuniyet duyduğu bir isim değil. Soylu zayıfladı. Soylu eskisi gibi eski gücünde bir siyasal aktör değil, muhtemelen olmayacak da. Ben de zaten Tayyip Erdoğan'ın da Süleyman Soylu'yu görevden almak istemediğinden ziyade Süleyman Soylu'yu henüz görevden alabilecek durumda olmadığını, alamadığını,
Yani
o gücü kendisinde bulamadığını düşünüyorum.
zamanını mı bekliyor? Doğru zamanı mı?
Yani genel yorumlar gibi düşünüyorum ben de. Ben de Tayyip Erdoğan'ın zamanını beklediğini düşünüyorum Süleyman Soylu'nun görevden alması için. Ama henüz o fırsatı bulamadı. O fırsatı kolluyor ama bence.
Bir de bu ziyareti, bu geziyi HDP seçmeni nasıl karşıladı? Bununla ilgili ne söylersiniz? HDP seçmeni nasıl yorumladı bu geziyi?
Bir defa HDP seçmeni AK Parti karşıtlığı çok artık mukim hale geldi. Çok kalıcı bir hale geldi. Neredeyse AK Parti karşıtlığı üzerinden, Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir seçmen davranışı sergiliyor. Eskiden bu böyle değildi. Eskiden HDP seçmeninin ikinci partisi AK Parti'ydi. Ama işte bu çözüm sürecinin bitmesiyle beraber, çatışmalı dönemin başlamasıyla beraber AK Parti artık HDP seçmeninin iki numaralı partisi olmaktan çıktı. En son oy vereceği siyasal parti haline geldi. Bu da HDP seçmeninin zaten olağan akışında Tayyip Erdoğan'a karşı karşı tepki geliştirmesine sebebiyet veriyor. Ama bu Diyarbakır'a gelişinde HDP seçmeninin Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye dönük eleştirileri daha net, daha açıktandı, daha sertti. Beklentisizliği daha netti. AK Parti seçmeni açısından da öyle çok heyecan uyandıran bir gezi değildi. Yani HDP seçmeninin daha proaktif eleştiriler yaptığı, AK Parti seçmeninin ise daha deaktif bir pozisyonda partisini izlediği bir geziydi. Zaten genel seçmen eğilimleri de bu noktaya gidiyor. AK Parti seçmeninin artık partisini açıktan savunan bir pozisyondan çekildiği, daha memnuniyetsiz bir şekilde oy verdiği bir dönemden bahsediyoruz. Bu oyların AK Parti'de kalıcılaşmasının zor olduğu, önümüzdeki dönemde Deva ve Gelecek gibi iki önemli yapıya kayabileceği, hatta bir başka sürpriz olarak gördüğümüz CHP'ye de artık bu oyların bölgede kaymaya başladığını görüyoruz. Bu oylar AK Parti'de artık çok kalıcı oylar değil, özellikle ekonomik sebeplerden dolayı artık çok kalabilen oylar değil.
Yani anladığım kadarıyla bunu da gördük zaten. Yerel seçimlerde Kürt seçmen memnuniyetsizliğini zaten belirtti ve oylarını kullandı İmamoğlu tarafında ki sonuç belli oldu zaten. Bir de anladığım kadarıyla sahada da denklem değişiyor. Yani öncesinde iki parti AK Parti ve HDP konuşulurken şimdi denklemin içine yeni partiler girdi. Gelecek Partisi, Deva Partisi olmak üzere sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ayrıca CHP'yi de görüyoruz. Yani CHP'deki şey nedir burada? Yani nasıl bir değişiklik yaşanıyor ki CHP sahada görülebiliyor? Çünkü uzun bir dönem bunu görmedik.
Evet. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2010 yılından beri, 2011 yılından beri çok ciddi bir dönüşüme, değişime kapı araladığını biliyoruz. İşte Sezgin Tanrıkuruların, Mehmet Bekaroğulları gibi isimlerin işte hem muhafazakar kanattan hem Kürt temsilciler nezdinde karşılığı olan işte sembolik isimlerin bir defa CHP'ye girmesi bazı sembolik adımlardı. Böyle başladı belki o hikaye ama devamında CHP işte bu iki seçmen grubuyla da daha barışçıl, daha uzlaşmacı bir dil kullandı.
Evet.
Ve bunun meyvelerini yavaştan almaya başlıyor. Tabii şimdi bu bütün hal dışında, yani CHP'nin bu kurduğu dil dışında, CHP'nin kendi içerisinde yaşadığı dönüşüm dışında yıpranan bir iktidar var. Bu yıpranan iktidar artık krizler yaşıyor. Seçmen cezalandırmak istiyor iktidarı. Cezalandırmanın en büyük alternatifi CHP'ye oy vermek gibi görünüyor. Çünkü bugün işte Türkiye'de ana muhalefet partisi CHP ve bir şekilde iktidara gelme potansiyeli en yüksek siyasal parti de CHP. CHP'ye o yüzden bir yönelim var. Öte taraftan CHP'nin İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya, Adana gibi belediyelerde yerel iktidarları kazanması var. Bu yerel iktidarların getirdiği bir cazibe var. Bu yerel iktidarların doğru kullanımı var. Bu doğru kullanım sebebiyle merkezde bir dönüşüm de yaşayabileceği, merkezde bir iktidar değişikliğini de yönetebileceğine dair topluma yavaştan da olsa getirdiği bir hissiyat var CHP'nin. Bu genel durum CHP'nin oylarını bölge nezdinde de Türkiye genelinde de arttırmasına sağlıyor, ama henüz CHP Türkiye'yi yönetebileceğine dair, genel anlamda muhalefet Türkiye'yi yönetebileceğine dair seçmene aynı oranda bir hissiyat verebilmiş değil. O yüzden AK Parti'deki rahatsız seçmenler kararsıza yöneliyor, kararsızda duruyor. AK Parti'nin oyu azalıyor ama henüz
Kararsızların
iktidarı
oranı artıyor dolayısıyla.
kararsızların oranı artıyor. Evet, kararsızlarda duruyor daha doğrusu seçmenler. Yani seçmenler AK Parti'den kopup kararsız seçmen olarak duruyor. Günün sonunda bu seçmen AK Parti'ye tekrar yönelebilir de muhalefet partilerine de gidebilir, ama bu en nihayetinde muhalefetin daha böyle dört başı mamur bir program sunarak Türkiye'yi yönetebileceğine dair bir hissiyat vererek yapabileceği bir durum.
O zaman şöyle, şu an çok önemli bir eşik. Yani kararsızlarda bu kadar seçmenin durması, yani hani sonuçta bakıyor kim neyi nasıl yapacak diye. Bu eşiği muhalefet iyi kullanabilirse anladığım kadarıyla o tarafa gidecek. Ya da AK Parti, Cumhur İttifakı bunu iyi kullanabilirse o tarafa. Dolayısıyla önemli bir eşik bu
Şöyle bir spot,
söylediğiniz.
belki spot cümle söylenebilir. Muhalefetin Türkiye'yi artık seçimleri kazanabileceğine dair yarattığı algı, muhalefetin ülke yönetebileceğine dair yarattığı algının ötesinde.
Evet.
Yani muhalefet seçimleri kazansa dahi ülke yönetebileceğine dair önemli bir güven vermiyor seçmene. Bu da zaten muhalefetin seçimleri artık böyle kesin şekilde kazanabileceğine dair bir farkı iktidara atamamasıyla doğrudan alakalı.
Evet, anladım. Şimdi bir de gençler tarafı var. Biz programlarda da sürekli konuşuyoruz Y kuşağı, özellikle Z kuşağı. Z kuşağının ne yapacağı, seçim 2023 olursa ya da erken seçim, yani hangi dönemde olursa olsun Z kuşağının nasıl davranışta olacağı merak ediliyor. Sizin de bir araştırmanız var gençlerle ilgili, Aralık 2020'de yaptığınız. Kürt gençlerinin en büyük problemi nedir Roj Bey? Öncelikle araştırmada bunu sormak
Yani Kürt
isterim.
gençlerinden önemli problemi ana ekonomi tabii, güvencesizlik. Bunun haricinde de ana dil, ayrımcılık vesaire. Yani Kürt meselesiyle alakalı problemler ve tabii haliyle Türkiye genelindeki gençleri de olduğu gibi ekonomiyle alakalı ekonomik problemler, ekonomik güvencesizlik.
Şimdi araştırmada bir cümle var. Benim dikkatimi çekti açıkçası. Radikalleşme eğilimi azalırken sivil siyasete ilginin çok daha yüksek olduğu görülüyor diye bir cümle. Bu aslında siyasetçiler için ciddi bir fırsat. Bu fırsatı kullanabilirlerse.
Şöyle, evet, yani eskisi gibi gençler şiddetle daha mesafeli bir genç kesim var.
Evet.
Ama bununla beraber taleplerinden vazgeçmiş değiller. Yani ana dilde eğitim taleplerinden vazgeçmiş değiller, resmi dille alakalı taleplerinden vazgeçmiş değiller. Yani Kürtçenin devlet tarafından tanınması, kullandırılması gibi talepleri devam ediyor. Kürt meselesinin çözümünden yanalar. Ama Kürt meselesinin çözümünü talep ederken vesaire, bu tür durumlarda artık daha başka bir metodu, yöntemi tercih ediyor gençler. Bu da tabii ki sivil siyasetin aktörleri tarafından değerlendirilebilecek bir fırsat olarak önümüzde duruyor.
Yani önümüzdeki dönemde Kürt gençleri nasıl bir tutum içinde olur seçmen davranışı olarak? Yani belki
Ya
şimdiden görmek hani kolay
şöyle,
olmayabilir.
genç Kürt seçmenlerin, yani hani önümüzdeki dönem içerisinde ile alakalı tabii ki yorum yapmak hipotetik bir durum olur, ama
Tabii.
Kürt gençlerinin bugün Kürt gençlerin bugün önemli bir kısmı kendisini yeni dönemin siyasal aktörleriyle özdeşleştiriyor. İşte İmamoğlu ile özdeşleştiriyor, Demirtaş'la özdeşleştiriyor, Babacan'la özdeşleştiriyor.
Evet.
Eski siyasal aktörlerle çok temas kuran, burayla alakalı bir gelecek tahayyülü kuran bir genç jenerasyon yok. Bu da seçmenler nezdinde de bunun yansımaları var. İşte oy kullanacakları siyasal partide iktidar partisinden biraz daha uzaklar. Yine CHP'ye önceki jenerasyona göre daha rahat oy veriyorlar. O geçmişin kavgalarını, maziyi falan çok dert etmiyorlar, önemsemiyorlar aslında. Bugünün siyasal konjonktür üzerinden daha çok oy kullanıyorlar.
Bir de sizin şöyle bir cümleniz var. Bu Sayın Cumhurbaşkanı yine başa geleceğim ama seyahatiyle, gezisiyle ilgili. Sahne Cumhur İttifakı olsa da dekor çözüm sürecinden kalmıştı diyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız?
Şöyle yani Tayyip Erdoğan'ı Diyarbakır ziyaretinde gördünüz. İşte yine Kürtçe şarkılar,
Evet,
işte
şiirler.
müşteriklerin Kürtçe konuşmaları, düetler vesaire. Şimdi bu yani tamam dekor aynen devam ediyor. Yani işte Kürtçe şarkılar, kardeşlik söylemleri vesaire. Ama şimdi bir de zamanın ruhuna bakıyoruz. Yani AK Parti'nin kurduğu ittifaka bakıyoruz. Sınırlarına bakıyoruz. Bu ittifak kurduğu ittifak sebebiyle sınırlarını görüyoruz. Bu dekorla sahne arasında bir uyumsuzluk yaratıyor. Yani bir şey var. Yani geçmişten kalma çözüm sürecini hatırlatan bir dekor. Ama aynı zamanda sahnedeki isimler Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı, Milliyetçi Söylem, Beka Söylemi, HDP'nin kapatılması, atanmış kayyumlar vesaire vesaire. Şimdi bu iki uyumsuzluk hali çok anlaşılır değil. Yani bu AK Parti'nin artık kendi Kürt söylemini artık bir Diyarbakır ziyaretine dair artık bir programını sanki belirliyor. Yani şeyden ziyade Kürt meselesine dair bir adımdan ziyade AK Parti'nin sanki bir Diyarbakır programı var artık ve bu Diyarbakır programı bundan müteşekkil bir seremoni. Yani bu bir seremoninin ötesine geçemiyor. Bir kalıcı siyaset öğrenmiyor. Bir kalıcı siyasal söyleme dönüşemiyor. Ama bu seremoni devam ediyor.
Tam da bu noktada şimdi söylediniz ya HDP'ye kapatılma davası, kapatma davası, işte kayyumlar. Yani bu 2015'te 2021 arasında yaşanan birçok olay var sizin de bildiğiniz gibi. Bu yaşananları AK Parti seçmene anlatabilecek mi? Yani kolay mı bu adımları atabilmek? Bu ya da bir manevra yapabilmek kolay mı?
Şöyle yani AK Parti kayyumları atadıktan sonra iki seçime gitti. Dokunulmazlıkları kaldırdıktan sonra iki seçime gitti. Kısmen oyunu arttırdı hatta bölgede. Ama şimdi bu şu anlama gelmiyor. Yani hani bazen şöyle çıkarımlarda bulunabiliyor hükümet cephesi. Biz baskıyı arttırdık. Vurduk. Şöyle oldu. En nihayetinde oyumuz arttı. Ya bu milliyetçi söyleme, bu milliyetçi ittifaka devam etmeliyiz gibi bir düşünce doğurabilir ama bu yanlış bir düşünce.
Yani şey
Bir
söyleniyor,
defa
özür dilerim araya gireceğim. Hani yumuşamada oylar azalıyor, işte sertleşmede oylar artıyor gibi bir denklem.
şimdi orada farklı bir denklem vardı. Bir defa HDP'nin prestijinin, itibarının sarsıldığı bir dönem vardı. 2016 sonrası şehir çatışmalarıyla başlayan
Evet,
işte
hendek olayları.
evet Hendek Barikat meseleleri. Şimdi bu HDP'nin de biraz prestijini zayıflamıştı. Sonrasında bir darbe dönemi, darbe girişimi oldu. Darbe girişiminden dolayı AK Parti büyük oranda mağdur görüldü ve yaptığı birçok şey tolere edildi. Şimdi artık hem o darbe döneminden çıkıldı, o beka hissiyatı eskisi gibi toplumda güçlü değil. İki, daha da önemlisi hatta, Türkiye çok derin bir ekonomik
Evet.
krizde. Çok derin bir ekonomik kriz var. Bu derin ekonomik krizin yansımaları var. Ve bu yansımalarının seçmende artık AK Parti'ye dair tolere ettirmediği bir ortam var. Yani AK Parti'ye dair sıkıntıları tolere ettirmediği bir ortam var. Bu ortamda AK Parti hele yeni siyasal partiler ortaya çıkmışken, hele CHP artık Kürt seçmen nezdinde prestijini olumluyorken ve bir ciddi iktidar alternatifi olarak ortaya çıkmışken şeyi devam ettirebilir gibi değil. Yani bu iktidar olma halini devam ettirebilecek gibi değil. Bölge seçmenindeki karşılığını arttırabilecek gibi değil, ama ne yapabilir? Yani tekrar bir direksiyon kırabilir mi? Olmayacak şey de değil. Yani
o yüzden sordum, hani tekrar değil. Bir manevra, böyle bir çıkış olabilir mi?
Yani bekliyor çok musunuz? Zor. Çok zor, ama olmazsa olmaz yok siyasette.
Tabii.
Ama olabilir yani. Hani başka şekilde olabilir. Başka bir senaryoda, başka bir denklemde olabilir, ama olabilir.
Roj Bey, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız
ben
için. Çok çok sağ olun. Roj Giresun Karar TV'de konuğumuz oldu. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta Cuma günü Diyarbakır'a yaptığı ziyareti, özellikle ziyareti konuştuk. Ziyaretin ne anlama geldiğini konuştuk. Gördüğüm kadarıyla hem iktidar tarafında hem de muhalefet tarafında bu dönem bir eşik dönemi denilebilir. Önemli bir dönem. Hangi taraf, hangi partiler stratejilerini iyi kurgulayabilirse bu şekilde bir adım öne geçebilirler gibi bir sonuç çıkıyor gördüğüm kadarıyla. Ama durum da kolay değil. Bizler hep bu programlarda bahsediyoruz. Ekonomik kriz, işsizlik, yani birçok sıkıntı var. Bu ekonomi tarafını açarsak enflasyon, faiz vesaire, borçlar, çok ciddi sıkıntılar var. İşsizlik gençler tarafında çok önemli sıkıntılardan biri. Kürt gençlerde de gördüğüm kadarıyla bu çok önemli sıkıntı. Bir de bir yenilik daha var. Roj Bey'den gördüğümüz kadarıyla, Roj Bey'in söylediği, sahada hareketlilik var. Yani eskiden AK Parti, HDP iki parti özellikle Doğu Güneydoğu bölgesinde varken, şu an gördüğümüz kadarıyla iki parti değil, yeni gelen partiler var. Gelecek Partisi var ve Deva Partisi var. Ayrıca CHP'nin de burada hareketliliğinin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem yeni gelişmelere gebe olacak, öyle görünüyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. Tekrar Roj Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.